Ayrım 55. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 503. Geminin kontrolü Utgard'a diye duyurdu kaptan. Bu gece limana yanaşmıyoruz. Deli ve bir kıyı ekibini de yanıma alıp kasabayı kolaçan edeceğim. Eğer her şey yolundaysa önümüzdeki birkaç günü yoğun geçireceğiz. Ve yarın akşam payları dağıtmaya başlayacağız. Daha elinize bile geçmeden paranızı kumarda posta arkadaşlarınıza kaybetmemeye çalışın, tamam mı? Kırmızı posta, siz de bu sırada gemiye göz kulak olun. Biz geri gelene kadar sancak bordasındaki dikenli ağlar yerinde kalsın. Her direğe gözcü yerleştirin ve geminin etrafındaki suları iyice gözetleyin. Mavi posta, yapabilirseniz birkaçınız silah dolaplarının yakınında uyusun. Hançerleri ve sopaları el altında bulundurun. Ardından Utgar'a dönüp daha usulca, gece boyunca kameramın kapısındaki muhafızları iki katına çıkar dedi. Hay hay kaptan. Kaptan Drakasha kısa bir süreliğine kamerasına indi. Geri geldiğinde atacan mozaikli yeleği üstünde ve meçleri pırlantalarla bezeli kaliteli kınlardaydı. Kulaklarında ışıltılı zümrüt küpeler, ellerindeki siyah deri eldivenlerde altın yüzükler vardı. Loke ile Jean mümkün olduğunca göze batmadan onun karşısına çıktılar. ''Ravel, şimdi hiç zamanım...'' ''Kaptan'' dedi Loke, ''bir dayakçı ekibi topladın. Çünkü başına dert açabilecek birilerini korkutmaya gidiyorsun değil mi? Ve eğer akıllarını başlarına alacak kadar zeki değillerse yanında meseleyi çabucak halledebilecek birileri olsun istiyorsun. Jerome'un her iki konuda da sana çok yararı dokunacağını şiddetle hatırlatırım.'' Kadın Jean'ı omuzlarının ve kollarının genişliğini daha yeni fark edercesine süzdü. Bak bu dediğin ihtiyacım olan son rötuşu da ekleyebilir. Pekala Valora, kısa bir gece gezintisine var mısın?
Varım dedi Jean. Ama ben en iyi randımanı bir takımın parçasıyken alırım. Orrin de tam bu iş için.
Siz ikiniz çok akıllı olduğunuzu zannediyorsunuz dedi Drakasha ama...
''Ciddiyim'' dedi Jean aceleyle. ''Özürlerimi kabul et kaptan ama onun neler yapabildiğini gördün. Nasılsa arkanda bileğine güvenebileceğin kimseler olacak. Onu da beklenmedik durumlar için yanına al.''
Bu geceki hassas bir iş dedi Drakasha. Hovarda limanında gece yarısından sonra yanlış yapmak, kızgın bir yılanın üstüne işemek gibidir. ''Benim...''
''Ehem'' dedi Loke. ''Biz aslen Kamorluyuz.''
5 dakika sonra Filika'da olun dedi Drakasha.
7. kısım. Drakasha Pruva'ya, Delmastro Kıç'a, diğer herkesse küreklere geçti. Ağırbaşlı bir tempo ile körfezin durgun yüzeyinde ilerlemeye koyuldular. En azından o lavuk çanı çalmayı kesti diye mırıldandı Jean. Ezri ile laflayabilmek için son kürek çekme oturağına, koca konarın yanına oturmuştu. Kadın bir elini suda gezdiriyordu.
''Bu yaptığın akıllıca mı?'' diye sordu Jean.
''Ne? Suyla oynamam mı?''
Ezri omzunun üstünden baş parmağıyla salon geçidine çıkan kanalı işaret etti.
''Geçidin onları göremezsin ama koyun girişlerinin dibine düzenli sıralar halinde kocaman beyaz kayalar döşelidir.''
''Ata taşları'' diye mırıldandı Konar.
''Bize rahatsızlık vermezler'' dedi Ezri. ''Ama başka hiçbir şey üzerlerinden geçemez. Bu körfezde tek bir canlı bile yaşamaz. Hava karardıktan sonra ayaklarında kesiklerle yüzmeye çıksan bile hiçbir şey gelip tadına bakmaz.''
''Yine de rıhtımlara yaklaşmasan iyi edersin. Sidik yüzünden'' dedi Konar neredeyse özür dilercesine. ''Vay canına'' dedi Jean, ''bak bu kulağa hoş geliyor.''
''Evet sanırım öyle'' dedi Ezri, ''ama balık avlamayı da zorlaştırır. Küçük tekneler tüccar kapısı kanalına doluşup oradaki trafiği berbat eder.'' ''Berbat etmek demişken...'' ''Kızıl ulağı hiçbir yerde göremiyorum.''
''Ah,
ama zaten bir salyangoz kadar ağır hareket ediyordu'' dedi kadın. ''Hem onun yerine daha başka ilginç misafirlerimiz var.''
''Ne gibi?''
''Şuradaki ilk gemi sırasını görüyor musun? Sancaktan iskeleye doğru. İlki Pietro Strozzi'nin Alamanası balık kartalı. mürettebatı ufacıktır, tıpkı Strozzi'nin hırsları gibi. Fakat o herif bir fıçıyı bile koskoca bir fırtınada yüzdürebilir. Yanındaki vakur kaltak, kaptanı Chavon Rance'dir. O kadın tam bir baş belasıdır, cinleri çabucak tepesine çıkıverir. Yanındaki Jack Lane, Colvard'ın Bree'yi gaddar. Colvard makul bir kadındır ve herkesten daha uzun zamandır burada yaşar. En sondaki üç direkli koca gemi Jafrim Rodanov'un hatunu korkunç hükümdar. Neresini tutsan elinde kalır. Son gördüğümde kumsalda karina etmişti ama şimdi denize açılmaya hazır gibi. Küreklere altı kişi asıldıklarından yolculukları çabucak sona erdi. Sadece birkaç dakika içinde yıkık dökük taş bir iskeleye yanaşmışlardı bile. Jean küreğini emniyete alırken suda yavaşça batıp çıkan bir ceset çarptı gözüne. Ah dedi Ezri, zavallı piç, buralarda şen şakrak bir gecenin geçirildiğine işaret ediyor bu. Drakasha'nın kıyı ekibi Filika'yı iskelenin en ucuna bağladı, sonra da bir düşman gemisini istila edercesine ellerini silahlarına yakın tutarak ihtiyatla yürümeye başladı.
Yüce tanrılar aşkına dedi iskelenin ortasında bir şarap tulumunu göğsüne bastıran dişleri dökük bir ayyar. Sen Drakasha'sın değil mi?
Öyleyim, sen kimsin?
Banji Talvo.
Eh Banji Talvo dedi Drakasha, seni az önce bağladığımız Filika'nın güvenliğinden sorumlu kılıyorum.
Ama ben...
Geri geldiğimizde onu burada bulursak sana bir verrar gümüşü veririm. Yok ona bir şey olmuşsa seni sorup soruştururum ve bulduğumda da kahrolası gözlerini oyarım.
Ona kendim alınmış gibi bakacağım.
Hayır dedi Drakasha, benim malınmış gibi bak. Kaptanlarının rehberliğinde iskeleden ayrılıp her iki yanında yelken bezinden çadırlar, damsız kütük kabinler ve kısmen çökmüş taş binalar bulunan hafif meyilli ve kumluk bir patikayı tırmanmaya koyuldular. Jean o harap yapılarda uyuyan insanların horlamalarını, sokak köpeklerinin hırıltılarını ve de tedirgin tavukların kanat çırpışlarını duyabiliyordu. Etrafta sönmeye yüz tutmuş birkaç yemek ateşi yanıyorsa da kasabanın bu tarafında asılı hiçbir fener yahut simyasal ışık yoktu. Patikanın sağ tarafında pis kokulu bir sidik ve dışkı sızıntısı akıyordu. Jean hem ona hem de iskelenin yaklaşık 50 metre yukarısında akıntıyı tıkayan bir cesede basmamak için adımlarını dikkatle attı. Arada bir çeşitli kuytulardan ve gölgelerden bilinci yarı açık bir ayyaş yahut pipo içicisi onlara baksa bile bir yamacı tırmanana ve ayaklarının altında tekrar taş zemini hissedene kadar onlarla konuşan biri çıkmadı.
Drakasha diye bağırdı karartılmış demirden dikenlerle bezeli, deri bir kıyafet giyen şişman bir adam. Medeniyete hoş geldin.
Bir elinde loş bir fener, diğerinde ise bronz halkalı bir sopa taşıyordu. Arkasında da silah niyetine meşeden yapılma uzun bir değnek taşıyan, pejmürde, şiş göbekli ve daha uzun boylu bir adam vardı.
''Yakışıklı Markus'' dedi Drakasha, ''tanrılar aşkına, her geri gelişimde daha da çirkinleşmiş oluyorsun. Sanki birileri bir insan suratından yavaş yavaş bir kıç heykeli yapıyor. Bu yeni çocuk da kim?''
Guthrie'in akıllı delikanlıdır. Denizciliği bırakıp bizimle birlikte sosyetik yaşamayı seçti.
Öyle mi?
Eh dedi Drakasha sıkılı yumruğunu öne uzatıp avucundaki sikkelerin şıngırdaması için sallayarak.
Bunları yolda buldum. Sana mı aitler?
Onlara mutlu bir ev temin edebilirim. Gördün mü Guthrie'in? İşte tarz diye ben buna derim. Bu hanıma biraz kıyak geçersen sana karşılığını verir. Bereketli bir yolculuk muydu kaptan?
Karnımız o kadar şişti ki artık yüzemiyoruz.
Tebrikler kaptan. Öyleyse gemi bozanla konuşmak istersin değil mi?
Hiç kimse o kıç deliği israfıyla konuşmak istemez. Ama eğer kesesini açıp götünü dönmek istiyorsa koleksiyonu için yanımda tahtadan ve yelken bezinden yapılma küçük bir şey getirdim.
Haberini yayarım. Geceyi burada mı geçireceksin?
Sadece şöyle bir uğradım. Bayrağı dalgalandırmaya geldim.
İyi fikir. Adam etrafına şöyle bir bakındı. Sonra da ses tonu daha ciddi bir hal aldı. Şavon Rance, bayrakta yüksek masaya kuruldu. Haberin olsun ki kapıdan girdiğinde şaşırmayasın.
Eyvallah.
İki adam patikayı takip ederek iskeleye doğru yollandıktan sonra Jean dönüp Ezri'ye baktı.
Bir tür muhafız mı?
Bakıcılar dedi kadın, daha çok bir çete gibidirler. Sayıları 60-70 kişiyi bulur ve burada düzeni sağlarlar. Kaptanlar getirdikleri her yükten onlara biraz pay verirler. Geçimlerinin geri kalanıysa umumi musibetleri döverek sağlarlar. Cesetleri sakladığın, bir yerleri yakmadığın veya şehrin yarısını uyandırmadığın sürece istediğin gibi davranabilirsin. Ama bu saydıklarımdan birini yaptığın takdirde bakıcılar gelip sana biraz bakıcılık yaparlar.
Peki bayrağı dalgalandırmak ne oluyor?
Bazen öyle oyunlar oynaman gerekir dedi Ezri. Hovarda'daki herkese Zamira'nın döndüğünü, ambarlarının kaparozla dolup taştığını, ona yan bakan herkesin ağzını burnunu dağıtacağını duyurmak demek. Anlarsın ya, özellikle de diğer kaptanlara.
Ah anladım.
Sonunda kasabanın sınırlarına girdiler. En azından burası biraz aydınlıktı. Körfez'deyken gördükleri ışıklar sokağın her iki yanındaki pencere ve kapılardan dışarı taşıyordu. Buradaki taştan yapılma binalar saygın evler ve dükkanlar olarak kullanıma açılmışsa da zaman ve hınzırlık onlarda iz bırakmıştı. Kırık pencereler gemilerden alınma kalaslarla veya yırtık pırtık yelken bezi parçalarıyla kapatılmıştı. Evlerin çoğu içinde yaşamak şöyle dursun, yaklaşmanın bile tehlikeli gözüktüğü tahta eklentiler türetmişti. Bazılarının eski damlarının üstüne kerpiç kullanılarak mantara benzer üçüncü yahut dördüncü katlar çıkılmıştı. Jean istemeden de olsa ani bir nostalji dalgasına kapıldı. Sokak aralarında baygın yatan ayyaşlar, onları gölgelerden seyreden hırsız çocuklar, tekerlekleri olmayan bir at arabasının arkasında zavallı bir herifi evire çevire döven uzun pardesülü bakıcılar, her bir açık pencereden ve kapıdan dışarı taşan küfür, tartışma, kahkaha ve bira bulantısı sesleri. Burası Camor'la birinci derecenin akraba değilse bile en azından kuzeniydi.
Orkideliler diye seslendi birisi ikinci kat pencerelerinin birinden.
Orkideliler!
Zamira bağıran sarhoşa üstün körü bir şekilde el sallayarak karşılık verdi. Sonra da çamurlu bir kavşaktan sağa döndü. Tam o esnada altında boklu bir pantolondan başka hiçbir şey olmayan, iri kıyım bir adam sendeleyerek bir ara sokağın karanlık ağzından çıktı. Gözlerinde bir jerem toz içicisinin donuk ve odaksız bakışı, sağ elinde ise Jean'ın ön koluyla aynı uzunluğa ve genişliğe sahip tırtıklı bir bıçak vardı.
''Ya paranız ya canınız'' dedi çenesinden salyalar akan adam. ''Hangisi olursa ihtiyaçlarım var. Bana bir.''
Eğer 8 rakiple yüzleştiğinin farkında değilse bile bıçağının Rask tarafından düşürüldüğünü ve boğazından tutularak ara sokağa doğru itildiğini pekala fark etti. Bunun ardından yaşananlar sadece birkaç saniye sürdü. Jean ıslak bir gurultu duydu, sonra da Rask kendi bıçaklarından birini bir paçavraya silerek bulundukları sokağa geri döndü. İri yarı adam paçavrayı arkasındaki ara sokağa attı ve baş parmaklarını kemerine taktı. Ezri ile Drakasha bunu düşünüyor gibiydiler ve kefaret günü sabahı tapınağa gidenlerin rahatlığıyla yollarına devam ettiler.
İşte geldik dedi Ezri bir başka küçük tepenin zirvesine ulaştıklarında. Karşılarında çamurlu kısımları üst üste binmiş tekerlek izleriyle dolu olan yarısı taş döşeli ve geniş bir meydan vardı. Meydana eski bir geminin kesik kıç cephesinin etrafına inşa edilmiş bir revaha sahip iki katlı ve büyük bir bina hakimdi.
Zaman, hava şartları ve hiç şüphe yok ki kavga geminin özenli süslemelerini aşındırıp yontmuştu. Ancak normalde büyük kameranın yer alması gereken birinci kat pencerelerinin arkasında içki içen ve alem yapan insanlar görülebiliyordu. Bir zamanlar dümenin takılı olduğu yerde artık iki yanında kıç fenerlerine benzer simyasal kürelerin, kırması neredeyse imkansız olan o yuvarlak ve kalın cinsten bulunduğu çift kanatlı ağır bir kapı vardı. Yırtık bayrak diye devam etti Ezri. Burası bakış açına bağlı olarak ya Hovarda limanının kalbi ya da kıç deliğidir. Girişin solunda ağır tahta payandalarla ve demir zincirlerle binaya tutturulmuş bir gemi şalupası mevcuttu. İçinden birkaç insan kolunun ve bacağının çıkıntı yaptığı görülebiliyordu. Jean seyrederken yırtık bayrağın kapıları dışa doğru savruldu ve dışarı aralarında hareketsiz bir adam taşıyan bir çift çam yarması çıktı. Ardından hiçbir nezaket yahut acıma belirtisi göstermeden adamı şalupanın içine attılar. Yeni yolcunun gelişi şalupada bazı anlaşılmaz bağırışlara ve debelenmelere yol açtı. Davranışlarına dikkat et dedi Ezri sırıtarak. Ayakta duramayacak kadar sarhoş olursan seni gemiden atarlar. Bazı geceler o şalupanın içine 10 veya 20 kişinin yığıldığı olur. Jean birkaç saniye sonra çam yarmalarının arasından sıkışarak geçip şafağı akşam yemeğinden daha yakın bir saatteki işlek bir tavernanın o tanıdık kokularına adım attı. Ter, haşlanmış et, kusmuk, kan, duman ve onlarca farklı tür kalitesiz bira ile şarap. Medeni gece hayatından bir buket. İçerisi yalnızca birbirlerine değil, bar tezgahına ve kilere karşı da savaş açabilecek bir müşteri topluluğuna göre inşa edilmişe benziyordu. Odanın karşı tarafındaki bar tezgahının önü demir panellerle tavana kadar kapatılmış, yalnızca personelin kale mazgallarından atış yapan okçular misali yiyecek içecekleri servis edebileceği üç dar pencere bırakılmıştı. Mekanda Cereş tarzına uygun olarak sadece yer masaları vardı. Ancak yüzeylerinin etrafındaki adamlarla kadınlar eski püskü minderlerde oturuyor, diz çöküyor ya da yatıyorlardı. Loş odada mağaramsı havasızlığında kağıt oynuyor, zar atıyor, pipo tüttürüyor, içki içiyor, bilek güreşine tutuşuyor, tartışıyor ve dışarıdaki şalupaya atılacak aday arayışıyla ortalıkta gezinen fedailerin ilgisini gülerek savuşturmaya çalışıyorlardı. Drakaşa'nın grubu içeri girdiğinde sohbetler durakladı. Orkideliler ve Zamira geri döndü bağırışları duyuldu. Drakaşa odanın geneline bir kafa selamı verdi ve bakışlarını yavaşça birinci kata çevirdi. Ortak salonun her iki yanında yukarı çıkan merdivenler vardı. Bahsi geçen katın kenarları trabzanlı bir yürüyüş platformundan çok da geniş değildi. Bar tezgahının ve girişin üzerinde ise genişleyerek terrin tarzı masa ve sandalyeleri olan daha ferah balkonlara dönüşüyordu. Jean dışarıdan gördüğü o şeyin yüksek masa olduğunu tahmin etti. Hemen sonra Drakaşa tam da o taraftaki merdivene doğru yöneldi. Havayı ani bir heyecan dalgası kapladı. Pek çok sohbet sona erdi. Pek çok göz onların geçişini seyretti. Jean parmaklarını çıtlatarak kendini işlerin ilginç bir hal almasını hazırladı. Merdivenin tepesinde trabzanlı bir cumba, onun arkasında da az önce geçtikleri loş meydana tepeden bakan pencereler vardı. Önlerine kırmızı ipek sancaklar asılmış oyuklarda yer alan simyasal küreler hafiften meşuma kaçan kısık ve gül pembesi bir ışık yayıyordu. İki geniş masa 12 kişilik bir grubu ağırlamak için birleştirilmişti. Jean gruptakilerin de tıpkı kendileri gibi açıkça denizci ve külhan beyi olduğunu keyifle fark etti. Zamire, Drakaşa dedi masanın başındaki genç kadın sandalyesinden kalkarak. Aşağı yukarı Jean'ın yaşlarındaydı. Denizde uzun yıllar geçirdiğini gösteren iyice esmerleşmiş bir cilde ve göz kenarlarında hafif kırışıklıklara sahipti. Kum rengi saçları üç kuyrukta toplanmıştı ve Zamira'dan kısa boylu olmasına rağmen ondan en az 13-14 kilo daha ağıra benziyordu. Kemerinde kullanılmaktan iyice yıpranmış bir meç kabzası hemen göze çarpıyordu. Kadın belli ki toplu olduğu kadar da çetin cevizdi.
"Ransre," dedi Drakaş'a. "Çay, uzun bir geceydi canım ve masamda oturduğunu iyi biliyorsun."
"Bak bu çok ilginç. Üstünde içkilerimiz, sandalyelerinde de kıçlarımız var. Madem senin olduğunu düşünüyorsun, belki de kasabadan ayrılırken bu masayı da yanında götürme."
"Herhalde işlerimle ilgilenirken demek istiyorsun. Gemimle çatışmalara girip kızıl bayrak açarken. Denizin nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Diğer kaptanların gelip gittiklerini mutlaka görmüşsün."
"Her ay kendimi paralamama gerek yok Drakaşa. Daha en başından zengin hedefler seçmem yetiyor."
"Beni dinlemiyorsun Çay. Ben yokken ne tür bir köpeğin mekanımdaki kemikleri kemirdiği umurumda değil," dedi Drakaşa. "Ama geri geldiğimde o köpeğin ait olduğu yere, yani masanın altına girmesini beklerim."
Ransel'in adamları sandalyelerinden fırladılar. Kadın haşin bir sırıtışla elini havaya kaldırdı.
"Çek silahını seni tozlu kaltak, böylece ben de seni şahitlerin önünde bileğimin hakkıyla geberteyim. Böylece bakıcılar da tayfalarını kavga çıkarttıkları için rıhtımlara götürebilirler. O pis veletlerin de bundan böyle Ezri'nin memelerini em..."
"Lafı uzatma Ransel, bu masayı sahiplenmeye layık olduğunu mu sanıyorsun?"
"Nasıl bir imtihan istiyorsan söyle de seni hüngür hüngür ağlatayım."
"Bu gidişle bardaki fedaileri başımıza," diye Ezri'ye fısıldadacaksın.
"Hayır," dedi minyon kadın bir elini sallayıp onu susturarak. "Meydan okumak kavga çıkarmaya benzemez. Özellikle de kaptanlar arasında."
"Masa için içki müsabakası yapacağız," diye bağırdı Drakaş'a elini yarısı boşalmış bir şişeye uzatarak. "Tüm bayrak şahittir. Kıçının üstüne ilk oturan beş para etmez mürettebatını da alıp aşağı iner."
10 dakikadan daha uzun sürecek bir şey umuyordum," dedi Ransel. "Ama kabul ediyorum. O şişeden başlayalım."
55. ayrımın sonu. Sayfa 511.